Sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sizi görmek harika. Bu harika tapınma için de teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bir kez daha Rab'be yaklaştığımı ve Rab'bin de bize yaklaştığını hissetmek çok güzeldi. Bugün aramızda farklı uluslardan, farklı kültürlerden kardeşlerimiz var. Onlara da hoş geldin diyoruz. Onları alkışlayalım. Buna çok seviniyorum. Neden seviniyorum? Çünkü bu Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözdür. Her ulustan, her dilden, her ırktan, her renkten hamdolsun. İbrahim'in sofrasına oturacak dedi ve kutsanacak dedi. Göğün yıldızı denizin kumu kadar çok olacak dedi, değil mi? Buna amin diyoruz ve bunun gerçekleştiğini küçük bir parçasının. Kilisemizin sınırları belli olduğu için. Umarım bir gün daha da stat bunlara toplanacağız. O zaman buna seviniyorum ve Rab hepiniz bol bol bereketlesin. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz önümüzdeki hafta 5 Nisan pazar günü ne var? Diriliş bayramı, hamdolsun. Haleluya. Benim açımdan Hristiyanlık dünyasının en önemli bayramıdır. Yani doğuş bayramı ile severlerse Noel ağacı, hediyeler, süsler falan güzel. Ben küçümsemiyorum. Ama Hristiyanlığı Hristiyanlık yapan şey Mesih'in ölümü yenmesi, Mesih'in dirilmesidir. Amin. O yüzden diyorum ki ölüm yenildi. Haftaya, şimdi bugün vaaz bu değil. Ama bu vaazdan önce biliyorsun, bakın buraya kardeşler ağaçlardan. Hocam Kudüs'ten mi geldi bunlar? Şimdi biliyorsunuz İsa Kudüs'e doğru gelirken öğrencileri ve halk onu dallarla karşıladı. Ne dedi? Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Hozanna diye bağırdılar. Hatta din bilginleri kızdı. Ne diyorlar, duymuyor musun? Sustur onları dedi. İsa dedi ki taşlar bağıracak. Onlar sussa. Bakın taşlar. O yüzden bir sevinç zamanıydı. Bugün elimden geldiğince Mesih'in yaptığı fedakarlıktan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz az önce birbirimizi kucakladık. İsa Kudüs'e giriyor dedik. Ama İsa büyük bir fedakarlık yapmaya giriyordu. Dirilişten önce, yani biz diriliş kutlayacağız, doğru. O sevinç zamanı, ölüm yenildi, günah kalktı, insanlık kurtuldu. Haleluya, amin. Ama bunun gerçekleşmesi için ilk önce İsa'nın çarmıha çıkması gerekiyordu. Çünkü günahın bedeli ödenmesi gerekiyordu. Babanın isteği gerçekleşmesi gerekiyordu. O Tanrı'nın oğlu Mesih'ti. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Buna rağmen, bu kadar görkemli ve yüce olmasına rağmen İsa çarmıha gidiyordu. Hep söylüyorum, İsa'ya hayran olma sebeplerinden bir tanesi de budur. İsa merhametlidir. İsa fedakardır. İsa kendini değil, başkalarını öncelik verip düşünendir. Biz bugün kilisedeyiz. Biz kendimize Hristiyan, yani İsa'yı izleyen diyoruz. Amin. Bu güzel. Peki kim önderimiz? Kim kralımız? Kimi örnek alacağız? Diriliş kutlayacağız. Haleluya, güzel. Bunu Rab yaptı hepimiz için, tüm uluslar için. Ama öğrenmemiz ve unutmamamız gereken bazı şeyler var. Bugün size okuyacağım hiçbir ayet yeni değil ve ilk defa duymayacaksınız. Neden peki tekrarlayacağım? Başta ben ve birçoğumuz, çünkü unutuyoruz. Unutuyoruz. Rabbin fedakarlığını, Rabbin yaptıklarını, Rabbin bizler için gösterdiği tutkuyu unutuyoruz. Hayır, ben unutmam. Ben her gün kutsal kitap okuyorum. Her gün dua ediyorum diyorsanız, İsa kutsal kitabı en çok bilenlere kızdı zaten, sürekli din bilginlerine. Her gün dua edip okuyorlardı. Her gün okuyorlardı. Sizi gidi ikiyüzlüler dedi İsa. Uzun uzun dua edenler. Halkın önünde dua edenler. Konu o değil ki. Konu alçak gönülle buna amin demek ve Mesih'i izlemek. Çünkü kutsal yazılar zaten İsa'ya bakmamızı istiyor. Ezberlememizi değil, İsa'yı bilmemizi istiyor. Onun yaptıklarını unutmamamızı istiyor. Onun gibi olmamızı istiyor. Babanın isteği oğul gibi olmanızdır. Oğul gibidir. Neden İsa fedakarlık yaptı? Çok uzatmayayım. Çünkü Tanrı merhametlidir. Merhametlidir. Neden bana karşı merhametlidir hiç bilmiyorum. Ben olsam merhametli davranmazdım benim gibi birisine. Ama hamdolsun o benim gibi değil, bizim gibi değil. O merhametli Tanrı. Merhametinden dolayı harekete geçti. Şimdi kutsal yazılarda, biraz sonra bunlara yine geleceğim. Bazı önemsediğimiz, yaşamlarını örnek aldığımız Tanrı adamları var. Bugün onları konuşuyorsak, bugün kutsal yazılardan bu adamların hikayesini, hoş hikaye demeyi sevmiyorum bu gerçekleri ama, bunları anlatıyorsak bir amacı var. Bir anlamı var. Nedir o? Çünkü bu adamların hepsi yaşamlarında iman yaşamı fedakarlık yaptılar. Fedakarlık yaptılar. Bakın tarihte inceleyin. Herhangi bir konuda, özellikle iyi anlamda, işler yapmış tüm insanların yaşamı fedakarlık doludur. Önceliği kendilerine değil, başkalarına vermişlerdir, işlerine vermişlerdir, o buluşlara vermişlerdir, gece gündüz çalışmışlardır. Bu yüzden o kişilerin adlarını hatırlıyoruz ve konuşuyoruz. Şimdi İbrahim, her zaman konuşuyor, iman babamız. Evet, yanlışları da vardı. Hataları da oldu İbrahim'in. Amin. İnsandı çünkü. Bu yüzden çok saygı duyuyorum kutsal kitaba. Açık ve net bir şekilde her şey yazdığı için. Çünkü Tanrımız dürüst bir Tanrı. Ama İbrahim'in yaptığı çok büyük işler de vardı. Bakın kısa kısa okumaya çalışacağım. Öyle ki sözler Tanrı'nın sözünden olsun. İbraniler'den okuyacağım. 11. bölüm 17 ve 19. ayetler. İbrahim ıslandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Kurban etmek. Canım adam iman adamı ne olacak ki? Böyle değil kardeşler. Bu adam 100 yaşında. Yıllarca çocuk için dua etti. Kendi karısından dedi ki İbrahim bir oğlum olsun Rab. Duam etmiyorum. Kurban mı sunmuyorum sana? Yüreğimden seni izlemiyor muyum? Daha ne kadar beni bekleyeceksin? Yaşım 100. Karım kocamış. Taştan bile doğması daha kolay. Bu kadından çocuk mu olur? Demez miydi? Ama İbrahim'e Tanrı bir oğul verdi. Amin dedi İbrahim. Sana bir oğul vereceğim. İshak geldi. Vaat edilen. Yani İsmail'de var da ben İshak'tan bahsediyorum. Karısından çünkü. Sonra diyor ki bu Tanrı şimdi bu oğlunu al yakmalık sunu olarak bana sun. Adam kurban kesmeyi biliyor, yakmalık sunu ne olduğunu da biliyor. Yani şimdi burada ne yapacaksınız? Yani yıllarca bu çocuk için dua etmedin mi kardeşim? Bunu istemedin mi? Bunun için gözyaşı dökmedin mi İbrahim? Çölün kumu ıslandı senin ağlamandan, bu çocuk için feryadından. Nasıl bir Tanrı var şimdi senden bunu kurban etmesini istiyor. Yani Rab hiçbirimizi bu anlamda sınamasın. Bak çok açık söylüyorum. Hani biz okurken okuyoruz. Aa İbrahim İshak'ı çarp kurban etti ne güzel falan. İman adamı. İşte o olay öyle değil. O öyle değil. İşte İbrahim oğlunu sunağa yatırdı. Ve çocuk soruyor baba odun var. Ateş var, sunak var, kurban nerede? Bak, diyaloğa bak. Oğlum diyor ki Rab sağlayacak. İbrahim'in yüreğini, o anki acısını hissetmeye çalışın. Ne düşünüyor İbrahim? Ben inanıyorum, bu odunları koyarken gözyaşlarındaydı. Oğluna göstermiyordu bence. Bence gözyaşlarındaydı. Ama dedi ki itaat etmek her şeyden daha büyük dedi, önemli dedi İbrahim. Bunu seçti. İşte bugün bunun için İbrahim'i konuşuyoruz. Yani İbrahim'den 10 tane vaaz çıkar. Konu bugün İbrahim değil sadece. Uzatmak istemiyorum ama İbrahim dedi ki evet diricik oğlum, canımın değeri. Benden önemli olan. Ama dedi ki oğlum, Rab daha önemli. Bazen çok ufak şeylere kafayı takıyoruz. O yok, bu yok, şu yok, bu yok. Ha? Nasıl olacak, nasıl edecek? Adamın canını istese daha iyi. Yatırdı. Tam bıçağı vuracağı zaman dedi ki Rab dur. Dur İbrahim. Dur İbrahim. Yeter. Anladı. İtaat etti İbrahim. Fedakarlıkta bulundu. Neyi feda etti İbrahim? Biricik oğlunu. Daha sonra bunun ne anlama geldiğini çarmıhta görüyoruz değil mi? Daha sonra. Dedi ki senin soyun İshak'la sürüyecek. Ya ölüden soy mu sürür? İman sık etmedi. Dedi ki ölürse Rab onu diriltebilir. Bak imana bak adamı ya. Yani cep telefonu yok, elektrik yok. Etrafta eş dost, büyük kilise yok, cemaatler yok. Allah'ın dağında. Sunak, oğlu İbrahim, o kadar. Kime ne gösterecek, kanıtlayacak? Ama o dedi ki, Rab diriltebilir İshak'ı. Amin. Dedi ki, o büyük Tanrı. Fedakarlık korkunçtu. İşte bu fedakarlığından dolayı İbrahim ulusların babası oldu sevgili kardeşlerim. O zaman yapacağımız eylemler, atacağımız adımlar, alacağımız kararlar özellikle zor zamanlarda, çıkmaz gibi olan zamanlarda, işimize yani bize ters gelen, çıkarımıza, isteğimize ters gelen zamanlarda alacağımız karar çok önemli. Tanrı tarafını mı seçeceğiz? Yoksa kendi çıkarımızı ya da kendi yolumuzu mu seçeceğiz? Kolay olanı mı seçeceğiz? İbrahim'in soyu olmak istiyorsanız, İbrahim'in imanına sahip olmalısınız. İbrahim'in fedakarlığına, aldığı kararlara, aynı kararları alma kararlılığında olmalısınız. Sonra ne görüyoruz? Dedim ya, konu İbrahim değil bugün sadece. Yusuf, adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Kardeşleri sattı, kuyuya attı. Dilenci diye satıldı, köle diye satıldı. Ama sonra Rab onunlaydı. Onu yükseltti. Çünkü Tanrı'nın planı vardı. Firavun'un en önemli adamlarının yanından birine koydu. Yetki verdi. Güç verdi. Değil mi? Ün ve ünvan verdi Yusuf'a. Sonra ne görüyoruz? Adam yakışıklı. Güçlü, kuvvetli. Bir de akıllı. Şimdi bir adam hem yakışıklı, hem güçlü, kuvvetli, hem zenginse, kadınların dikkatini çekmemesi imkansız gibi bir şey. Ve adam, ne oldu? Hizmet ettiği adamın karısı geldi, Yusuf'a asıldı. Onunla birlikte olmak istedi, onu ayartmak istedi. Değil mi? Ama Yusuf dedi ki, nasıl bunu yapabilirim? Senin dışında efendim her şeyi bana emanet etti. Kendiyle beni bir kıldı, eş kıldı. Senin dışında. Ve reddetti. Ama kadın, o adamın karısı, yetkili bir kadın. Etrafında onu dinleyen insanlar var. Ve onu şikayet etti. Yalan söyledi. İftira attı. Bunun başına gelebileceğini biliyordu. Sonra hapise atıldı. Ne diyor orada? Rab onunlaydı, Yusuf'la. Bak hapiste. Rab onunlaydı. Yani şunu yapmak daha kolay değil miydi kardeşim? Evde kimse yok. Görecek kimse yok. Kadın güzel, adam genç. Birlikte ol kardeşim. Zina yapacaksam olsun. Hapse girmekten daha iyi. Konumunu kaybetmekten daha iyi. Hem de Firavun'un karısına yakın olmak da iyidir. Adama zaten yakınsın. Ama o dünyasal düşünmedi. Kendi çıkarını düşünmedi. Sahip olduğu tüm zenginliği ve konumu Tanrı'ya karşı günah işlememek için kaybetmeye razı oldu. Babacığım. Sağ ol. Razı oldu ve hapise girmeyi tercih. Yani fedakarlık yaptı. Kendini feda etti. Niye? Niye? Onunla birlikte olan Tanrı'ya karşı günah işlememek için. Şimdi, o zaman 2015, Mart'ın sonu. Tanrı'nın halkı, ben dahil. Tanrı soruyor bize. Kendi çıkarına hoş gelecek bir şeyi bana uygun gelmiyorsa bırakmaya hazır mısın? Dikkat edin. Eğer konu iş, konum, zenginlik, paraysa Yusuf'un yanında cacık olmazsınız. Zenginliği ve görkemi yanında. Hele Musa'ya gireceğim biraz sonra hiç şansınız yok. Adam Firavun'un torunu. Fedakarlık yaptı. Zevki reddetti. Dünyayı reddetti. Hapse girdi. Dedi ki, çünkü benim zenginliğim Rab'dir. Rabb'i hoşnut etmek en önemli erdemdir. Niçin Tanrı'ya karşı ve Efendim'e karşı günah işleyeyim? Bak, hem Tanrı'nın gözünde doğru olanı yapmayı seçti Yusuf, hem de insanların gözünde doğru olanı. Zaten Tanrı'nın gözünde bir şey doğruysa o zaten doğrudur. Herkes için. Görmek istemeyen sadece görmez onu. Peki Musa? Adam Firavun'un torunu. Firavun'un kızının bulduğu, değil mi? Sudan çıkan, sudan gelen Musa. Bilgelik var. O dönemin en ünlü imparatorluğunun torunusun. Yetkin var. Zenginlik, konuşmaya gerek yok. Bulabildiğimiz, görebildiğimiz Firavun mezarındaki hazineler bile ne kadar ihtişamlı olduğunu görüyoruz. Buna rağmen Musa, bak ne diyor? İbraniler 11:24-26. İman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Burada duracağım. Reddetti. Yani kendi isteğiyle bu görkemi kendi özgür iradesi reddetti. Niye? Çünkü diyor ki bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Yani şimdi siz görkemli bir zenginliğiniz ve yetkiniz var. Yani mirasçısınız. Firavun'un torunusu ama kısa bir süre sonra siz o kardeşle o Firavunluğu paylaşacaksınız. Ve adam niçin bırakıyor? Tanrı'nın halkıyla bir de acı çekmek için. Ya biz işimizi bırakamıyoruz. Biz bize kızını bağışlayamıyoruz. Biz bize ters bakanı affedemiyoruz. Birbirimize tokat atsa yaygara koparıyoruz. Adam neyi bırakıyor sevgili kardeşlerim? Bu fedakarlık değil mi? Ondan sonra Musa en alçak gönüllü adamdı dünyada. E olur tabii. Çünkü alçak gönüllük lafla olmaz. Eylemle olur. İştenlikle olur. İsa onun için eğildi ve ayak yıkadı. Eylem vardır burada. İman önemli. Ama imanı nasıl harekete geçireceğimiz de çok önemli. Ben iman ettim ve kurtuldum diyebilirsin. Musa dedi. Ama Musa gibi aynı zamanda hareket edebilirsin. Dersin ki günahın geçici sefasını sürmek istemiyorum. Her şeyim var. Kadın, kız, zenginlik, görkem, yetki, ordular, Nil Nehri, her şey, bereket. Acı çeken, saman ezen halka baktı. Köle halka. Buraya baktı. Her zaman bu seçenekler karşımıza çıkacak sevgili kardeşler. Her zaman ya dünyaya bakacaksınız ya da Rab'be bakacaksınız. Bu yüzden Yeşu dedi ki bugün karar verin. Kime kulluk edeceğinize karar verin. Bu soruyu hiçbir zaman unutmayalım. Ben dahil. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk etmeyi seçtik dedi Yeşu. Bu kararda büyük bereket vardır. Tamam. İsa, işte pardon, İbrahim, Yeşu, Yusuf, Musa, güzel. Ama en büyük fedakarlığı babamız Tanrı yapmıştır. En büyük fedakarlığı yapmıştır. Biricik eşsiz oğlunu bizler için dünyaya göndermiştir. Ben bazen düşünüyorum. Hani oğlunun gibi düşünemem de düşünmeye çalışıyorum. Diyorum ki ben Tanrı olsam, evreni yarattım, ol dedim oldu, ışık ol dedim oldu, günleri 7 yaptım, ayı yılı 365 yaptım, insana kendi benzeşinde yarattım. Hayvan, canlı, deniz, ne varsa gök yıldızı. Ol dedim, kudret var, kadiri mutlaklık var. Şimdi bu yarattığım, özgür iradede yarattığım bu insanlar kendi seçimiyle beni reddediyorlar. Niye merhamet edeyim abi ya? Ne mecburiyetim var? Amin. Diyorum ya, iyi ki ben Tanrı değilim. Ama gerçekten diyorum ya, Tanrı'nın fedakarlığı merhametinden kaynaklanıyor. Şimdi baktı, düşmüş, kaybolmuş, gözyaşı içinde ağlayan, şeytanın elinde oyuncak olmuş, perişan, günaha batmış, ölümlü dünyayı, dedi ki kurtaracağım onları. Onlara bir kapı hazırlayacağım, bir yol hazırlayacağım. Bakındı, kimi göndereyim? Mikail'i mi göndereyim? Çözer mi bu işi Mikail, baş melek? Ya da Cebrail'i mi göndereyim? Kimi göndereyim? Melekler ordusunu mu göndereyim onlarla beraber? Dedi ki yok. Yapamazlar. Sonra baktı. Dedi ki biricik oğlum var. Kutsal. Başlangıçtan beri var olduğum Tanrı sözü. Canım, ciğerim. O gider. Hikayeyi biliyorsun. Meryem'den geldi. Tanrı biricik oğullar acılı yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi diyor 1. Yuhanna'da. İşte o yüzden söylüyorum. Eylemsiz iman ölüdür diyen kutsal kitaba hayranım. Rab bir eylem yaptı imanla bizi sevdiği için. Dedi ki tamam oğlum şimdi git. Onlara anlat gerçeği. Onlara yolu göster. Kutsalla seni mesedeceğim. Kudretim seninle. Korkma. Ve İsa geldi. Dedi ki gökten inen ve dünyaya yaşam veren ekmek benim dedi Yuhanna'da. Ölümlü dünyaya biri yaşam vermeye geliyor. Bak, peki biraz sonra çarmıha geleceğiz. Adım adım gidiyoruz. Babanın merhameti, Mesih'in itaati, gökten geldiğini söylüyor. Yaşam ekmeği. Peki bu ekmeği nasıl yiyeceksin? Nasıl ekmek? Fırıncı mı? Fırıncılık mı yapacak İsa? Hani odunda fırında ekmek pişti, ekmek mi daha çok? Bunu yaptı. 5000 kişiyi doyurdu. 2 balıkla 5 ekmekle neler yaptığını biliyoruz. Peki biz Tanrı'yı sevmiş miydik? Hani o günahın içinde, o kaybolmuşluğun içinde biz hayran mıydık? Gözyaşlı içinde Rab aman Efendimiz yargı geliyor, kıyamet günü geliyor, iblis var, günah var, gel bizi kurtar diye yalvaran ağlayan bir halklar grubu mu vardı? Putperestler, ahlaksızlıklar, her yerde cıfı çarz. Tek tük biraz İsrail'den bazı Yahudilerin işte doğru duası, imanı. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu yüzden kutsal kitap diyor ki 1. Yuhanna'da 4.10'da Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi. Ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Hamdolsun. İbrahim'in itaati ve fedakarlığının aynısını babamız Tanrı bizler için yapmaya hazırlanıyor. Ama İbrahim'e bir kıyak yaptı. Koçu gönderdi oğlunun yerine. Ama İsa ise kurban oldu. O yüzden babanın yaptığı fedakarlık İbrahim'in gösterdiğinden kat kat fazladır. Biliyorsunuz İsa hani diyoruz ya Kudüs'e geliyor işte giriyor. Herkes karşılıyor. Ama son geceyi hatırlayanınız var mı? Çarmıha gidecek bir gün sonra. İsa Getsemane bahçesinde Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyor. Onun ne kadar büyük mucizeler ve harika yaptığını biliyorsunuz. 4 günlük ölüleri diriltiyor. Millet kral diye karşılıyor. Ama o biliyor nereye gideceğini, ne olacağını. Ve bir dua ediyor. Ne diyor? Baba, mümkünse bu kaseyi benden al. Çünkü Tanrı için her şey mümkün olduğunu biliyordu İsa. Onun için imkansız bir şey yoktu. Ama yine de benim değil, senin isteğin olsun. Amin. Çoğu zaman etmemiz gereken dua budur sevgili kardeşlerim. Bak, bir gün sonra 24 saat bile kalmadı. İsa çarmıhta ölecek. Tanrı'nın oğlu. Ve gözyaşları içinde teri kan damlaları gibi damlıyor. Tek başına babaya diyor ki, baba, zaten hep birlikteler. Lütfen. Ama sonunda diyor ki, baba, yine de senin isteğin olsun. Canını verecek. İnsanın canından daha değerli bir şey var mı? Kutsal kitap çok net söyledi. Tüm dünyayı kazanıp canınızı kaybetseniz bunun ne faydası olur? Neye yarar? Kefenin cebi yok. Eyüp'ün dediği gibi çıplak geldiniz, çıplak gideceksiniz diyor. Doğru. Neye yarar? O zaman biz böyle diyor muyuz? Baba, zor, işsizim baba. Kardeşlerimde problemim var baba. Evim yok baba, eşim yok baba, çocuğum yok baba, hayalim yok baba. Yarın ne olacağını bilmiyorum baba. Zordayım, sıkıntıdayım. Duyuyor kardeşler. Merak etmeyin. Oğlunu esirgemeyen Tanrı size her şeyin çok daha fazlasını verecektir, merak etmeyin. Ama sizden şunu duymak istiyor. Baba, tamam bunlar var ama senin canın sağ olsun. Yine de senin isteğin olsun. İşte bu imanı görmek istiyor. Çünkü Tanrı'nın elini harekete geçiren şey sizin imanınızdır. İman adımınızdır. Buna bakıyor Tanrı. Veremeyeceğinden değil, güçsüz olduğundan değil. Oğlum benim için ne diyor şimdi? Kızım ne karar veriyor? Ne? Neye adım atıyor? Neyi yapacak? Yoksa bilmediğinden, çaresiz olduğundan değil. Sen bu o paylaşımda neredesin? Çünkü bu ilişkidir kardeşlerim. Babamız ilişki arıyor. Din getirmedi İsa. Din batsın. İsa ilişki istiyor. Hristiyanlık budur. Kiliseye girdim. Görkemli resimler. Meryemler, melekler. Bu mu Hristiyanlık? Mesih yoksa ve Mesih'le ilişki yoksa Hristiyanlık yok. Yok. İsa Yuhanna 17'de dua ediyor. İşte çarmıha gidecek. Son duası. Gerçek anlamdaki son duası. Yoksa başka dualar da var tabii çarmıh üzerinde falan. Diyor ki bizler için. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onları da gerçekte kutsal kılınsınlar diye kendimi onlar uğruna adıyorum. Yani karar verdi İsa. Babayı anladı. O cevabı duayı etti. Dedi ki tamam babanın isteğini biliyorum. Son kez dua ettim ama baba dedi ki oğlum senin yolun çarmı. Tamam baba. Şimdi bu netleşti. O zaman diyorum ki baba şimdi benim adımda bak iman edecek burada bir sürü insan var. Daha birçokları var İbrahim'in soyu. Tamam baba onları gerçekte kutsal kıl. Onları kutsa. Peki bu kutsama nasıl gelecek? Yani sizi kutsamak istiyor, söylüyor, dua ediyor. Nasıl gelecek? Nasıl gerçekleşecek? Babanın İbrahim'e verdiği söz nasıl gerçekleşecek? Son kelime. Onlar onu kendime adıyorum. Bu fedakarlık değil mi? Bana dünyada bir tane yaşamış örnek birisi gösterin. Mesih'in yaptığı işi yapan. Ve ben onu izleyeyim. Gösteremezsiniz kardeşim. Bu kadar yüce olup, bu kadar görkemli olup, kendini bu kadar alçaltan bir Allah'ın kulunu daha bulamazsınız bu evrende. Bu yüzden saygı duyuyorum ona. Bu yüzden öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden fedakarlık yapmaya zor zaman geldiğinde çalışıyorum. Çünkü biliyor musunuz? En iyi öğrenme yolu zorluktadır. Şu günahkar kardeşinizi biliyorsunuz. 4 yıl mahkemeye çıktı. Hala devam ediyor. İlk mahkemeye çıktığımız 20 kere hiç unutmuyorum. İçeri girdik. Gireceğiz. Herkes bize kızıyor. Dar bir koridor. Bize küfrediyorlar, bağırıyorlar. Satılmış köpekler, vatan hainleri, işte bilmem neyin uşakları, ne varsa. Casuslar, doğru. Vatan hainleri. Türk sen Hristiyan olamazsın ya. Dedi ki Rab biz ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz bu hak? İlk defa mahkemeye çıkıyoruz. Bu ne oluyor? Ne bitiyor? Adama saldırıyor, polis koruyor falan. Bak çok açık söylüyorum. Köşe vardı. Jandarma da burada. El ele tutuştuk. Dedi ki Rab kutsalınla bizi doldur. Paulus gibi. Hani biz layık değiliz ama. Bize öğret. Biz şimdi canımızı sana teslim ediyoruz. Bugün buradan ölümümüz çıksa bile biz bugün tanıklık vereceğiz dedik orada. Ve 15 metrelerdeki mahkeme sonuna girdiğimizde bak adımımızı attık. Ben hayatımda bu kadar kutsal ruhun net bir şekilde üzerime geldiğini hiç hissetmedim. Ben de birbirimize baktık dedik ne oluyor? Bir ışık indi yani nur indi üzerimize. Ve Rab bütün o karşı adamların dillerini karıştırdı. Ve bizi zaferli kıldı o mahkemede. Başarılı kıldı. Çünkü biliyoruz ki adil yargıç Rab'tir. Amin. Gerçek yargıç odur. Şimdi niye bu oldu? Abi çok büyük imanlıyız. Ya bırak benim ne imanım var. Orada ben ve abi dedik ki Tanrı'ya sığındık. Şimdi dedik karar veriyoruz. Sana adıma bak. Hiçbir şey bilmiyoruz ne olacağını. Belki bir saat sonra öleceğiz ya bilmiyoruz yani. Deli dolu etraf. Ama Rab bu iman adımını onurlandırdı. Bunu gör dedi ki dedi ki oğlum bana güveniyor. Oğlum tehlikeye bakmıyor. Bana bakmayı seçti. Bakın kendimi övmek için bunu söylemiyorum. Keşke her zaman böyle büyük bir iman adamım, iman yüreğim olsa. Ama bunu tecrübe ettiğim için söylüyorum. O zaman çok daha farklı oluyor işte sevgili kardeşlerim. Bakın çok seviyorum şu ayet. Yuhanna 15:13. Efendimiz İsa diyor ki hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Amin. Bak. Dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi oldu. İsa dedi ki sizi seviyorum. Herkes söylüyor. Birader seni seviyorum. Thank you brother. Love you. Ve sonra adam aç, ekmek yok. Adam çıplak, ekmek yok. Adam evsiz, ekmek ev yok. Adam ilgiye hasret, sırtına dokunan yok. Nasıl sevdi bu? Nasıl sevgi bu? İsa böyle mi sevmekten bahsetti? Dedi ki benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Amin. Biz Hristiyanız. Dünyadaki gibi seveceksek hiç buraya gelmeyelim. Pazar günü sahil yakın parkta gezelim oynayalım abicim. Bak çok açık söylüyorum. İstanbul güzel şehirdir. Çayı da var simidi de var yiyip içelim. Hayat kısa zaten. Ne adam gelip tapınmayla uğraşıyor burada? Ne bu adam İngiltere'den gelip burada uğraşıyor? Ne derdi var ya gitsin Londra'da yaşasın. Bu kardeşlerim niye geliyor? O niye geliyor? Suriye'den. Nedir olay? Çünkü Rab fedakarlık yaptı. Ve bizden de böyle bir yürek istiyor. İşte İsa dedi ki canları uğruna vermesen daha büyük sevgi yoktur dediğinde lafta bırakmadı. Çarmıha çıktı. Ve çarmıhta da şöyle diyor ya bu hiç akıl alacak bir şey. Baba onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyor. Ya daha hala veriyor, hala fedakarlık, hala seviyor, gözyaşları içinde seviyor. Kudüs'e girerken ağladı. Hani biz hep diyoruz el kaldırdı ama ağladı öncesi. Ey Kudüs, gönderilenleri öldüren Kudüs, Tanrı'nın merhametini reddeden Kudüs. Kaç kez sizi toplamak istedim tavuk gibi değil mi cicilerim gibi. Bazen böyleyiz. Tanrı'nın yaptıklarını unutuyoruz. Hatırlayalım kardeşlerim. Hatırlayalım. Son bir örnek verip sözümü kapatmaya çalışacağım. Çok seviyorum bu ayeti. Umarım öğrenebilirim. Galatyalılar 2:20. Paulus diyor ki, Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Amin. Paulus, zulmeden Paulus Mesih'e. Bu Mesih değil diyen Paulus. Bu gerçek Tanrı yolu değil diyen Pavlus, öldüren Pavlus insanları, Mesih'e inananları tutuklayan Pavlus. Mesih'le karşılaştıktan sonra, hikayeyi biliyorsunuz, ona girmeyeceğim. Dedi ki, artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Çünkü anladı, gerçeği anladı. Niçin yaşıyorsunuz ey yaşam kilisesi? Niçin yaşıyoruz? Çocuk yapmak için mi? Evlenmek için mi? Güzel bir kız, yakışıklı bir erkekle evlenmek için mi? 5+1 dubleks bir evde oturmak için mi havuzlu? Falanca ülkeye kaçayım, falanca ülkenin pasaportu benim olsun, ben daha rahat edeyim. Bunun için mi? Gittiğiniz her yerde günah var, gittiğiniz her yerde iblis var. Kaçamazsınız. İblise pasaport sormuyor kimse. Günaha da pasaport sormuyor. Uçağa binmesine de gerek yok, gemiye binmesine gerek yok, Kanada'ya ya da Amerika'ya gelmesi için. Niçin yaşıyoruz? Pavlus konumunu reddetti. Adam Grek'ti ya. Romalı pardon. Grekçe konuşuyor. Romalı. İbrani. Benjamin Oyman'dan. Kutsal yasa uzmanı. Gamaliel'in öğrencisi. Tapınakta görevli olacak adam. Zaten verilen yetkiden çok önemsendiği de anlaşılıyor genç bir adam olduğu halde. Peki ne oldu? Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Peki bizim imanımızın gerçeği nedir? Koleseller çok açık söylüyor değil mi? Mesih içimizde yaşıyor. Amin. İsa'ya iman eden kaç kişi var? Haleluya. O zaman İsa içinizde yaşıyor. Doğru mu? Amin. Bu yüzden kurtuldunuz. Bu yüzden mühürlendiniz kutsal ruhla. Bu yüzden yargı günü geldiğinde siz kayırılacaksınız. Hak ettiğinizden değil, Mesih bizde olduğundan dolayı. Çünkü baba böyle görüyor bizi. Mesih'in temizliği ve paklığı bize, bu lütufla bize verildi. Peki Mesih bizde yaşıyorsa, şimdi kaç kişiye, hani buna el sormayacağım, el kaldırmayın ama artık ben öldüm, beklentilerim öldü, iş umudum, kariyerim, hayallerim, dünya ile ilgili her türlü beklentim öldü, ölmeye hazırım, yeter ki Mesih'in isteği olsun. Hani dedi ya İsa, senin isteğin olsun baba. Kaç kişi Pavlus gibi şimdi bunu diyor? Yok, kaldırma. Kaldırma, çünkü çok el kaldıran gördüm, arkadan patates olan çok gördüm. Kaldırma. Kendim için söylüyorum. Çünkü dedi ki, Filipeliler 3-7-8, ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, ha sanki bu yetmiyormuş gibi. Dahası var. Uğruna her şeyimi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Ben bu ayeti okumaya korkuyorum. Adam bunu yaşıyor kardeş. Ben bu ayeti düşünmeye korkuyorum. Adam bunu yaşıyor. Diyorlar ki, İncil'de değil ama şöyle diyorlar. Doğru olduğuna iman ediyorum. Biliyorsunuz Pavlus Romalıydı aynı zamanda. Bu yüzden çarmıha gerilemezdi. Çünkü çarmı adiller için ölüm şeklidir haşa. Adam Romalı olduğu için görevi bittiğinde Timoteus yazıyor ya yarışı bitirdim, imanı korudum, gidiyorum hesabı. Dedi ki Romalılar geldi. Pavlus'un kiraladığı evde Roma'da. Dedi ki tamam birader, verdiler kağıdı. Adam Grekçe iyi biliyor. Gülerek askerleri karşıladı. Askerler demiş ki bu adam niye gülüyor? Niye gülüyor? Yani onun başını kesmeye geldik. Başını kesme emri bu. Ve onlara çay verdiği söyleniyor. Bir içecek verdiği söyleniyor. Sevinçle. Çünkü nereye gideceğini biliyor. Kime iman ettiğini biliyor. Gerçek evin burası olmadığını biliyor. Zaten çoktan ölmüştü bu adam. Adama neyi öldüreceksin? Ölüyü öldürebilir misin? Yaşayanı öldürürsün. Adam Mesih'te ölmeyi seçti zaten. Bu yüzden İsa dedi, arkana bakma, bakma, çarmığını yüklen, ardından gel. Bırak, annem babam, ölüm, çoluğum, çocuğum, işim, kariyerim, konumum, ülkem, pasaportum. Dedi, bırak, Mesih de öldü bunlar. Bunlar öldü. Bak, ülkemizi seviyoruz. Bunu reddetmiyorum. Ama gerçek imanda bu var. Yahudi yok, İmanlıysa gerçek Hristiyan Yahudi var. Yoksa iki ay Yahudi olmak da seni kurtarmaz. Sevgili kardeşlerim, Yahya'yı biliyorsunuz. Hani ona bugün atladığım için beni affedin. Başı keserek gitti. Ama İsa'yı görene dedi ki, hani onun yolunu hazırlıyordu zaten biliyorsunuz İlyas'ın ruhu ve gücüyle. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Baba kuzuyu gönderdi. Baba kuzu olmadan kurtuluşun olmayacağını biliyordu. Baba adaletin yerine gelmesi için kanın akıtılması gerektiğini biliyordu. Baba insanlığın günahının insan bedeninde yargılanması gerektiğini biliyordu. Çünkü söz konusu olan insan günahıydı ve Yahya tanıklık etti. Dedi ki işte Tanrı kuzusu. Yaşam Kilisesi bu tanıklığı yapmak zorunda. Yaşam Kilisesi İsa'yı insanlara gösterip nasıl Yahya elçilerine, öğrencilerine gösterirse pardon. Biz de onu gösterme. İşte yaşam kuzusu. 10 bin liralık maaşın, 100 bin liralık maaşın, Mercedes hiç bunlar hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Cennette kaldırım taşları altından da neye götürüyorsun lan? O zaman önemli olan şey şu. İsa'ya tanıklık etmek, babanın fedakarlığına tanıklık etmek, babanın merhametiyle ki merhametinden bunu yaptı, tüm insanlara gidip İsa seni seviyor kardeşim. Gel, yaşama kavuş. Kurtul herkese. Herkese dememiz lazım. Son söz. 1. Yuhanna en sevdiğim mektup olduğu için ona sakladım. 1. Yuhanna 3:16. Normal Yuhanna 3:16 değil. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Amin. Az çıktı amin. Dikkatli mi? Çünkü sonunda canımızı vermemiz dendiği zaman az çıkıyor amin. Riskli bir amin çünkü. Sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın iyiliğini unutmayalım. Onun yaptıklarını unutmayalım. Biliyorum bugün okuduğum hiçbir ayet yeni değil sizin için. Hepsini biliyordunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Amacımız birbirimize hatırlatmak, birbirimizi teşvik etmek, yargılamak hiç değil haşa. Asla böyle almayın. Sizleri sevdiğim için, kendimi de sevmeye çalıştığım için bunu yapıyorum. Kendime de hatırlatıyorum. Canıma okunuyor bu vaazları hazırlarken, bu ayetleri okurken. Korkuyorum dediğim gibi. Ama sevgili kardeşlerim, birlikte olursak, birbirimizi teşvik edersek, tapınırsak, farklı uluslardan kardeşlerle bir araya gelirsek, Rabbin adını Mesih'te översek, o Kudüs'e girerken hani övüyorlardı ya, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Öyle yürekten, hani yüreklerimizi parçalarsak, dalları değil, dalları yemez Tanrı, yüreklere bakıyor. Yüreklerimizi onun önünde parçalarsak ki eski ayette böyle diyor. Elbisenizi parçalayıp durmayın diyor Tanrı bana. Öyle yaparlar günaha karşı elbise parçalar. Dindarlığı bayılıyoruz. Bana yüreğinizi parçalayın diyor Tanrı. Elbiseyi yemiyor Tanrı. O yüzden Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Önümüzdeki diriliş bayramı geliyor. Yani önümüzdeki hafta hepinizi buraya bekliyoruz. Eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, kardeşinizle. Getirin Yahya gibi tanıklık edin insanlara. Çünkü bunun için yaşıyoruz. Bunun için yaşamalıyız. Bu fedakarlığı bilmeliyiz. Ve nankör olmadan Mesih gibi olarak ona hizmet edelim. Çünkü Rab sizinle sevgili kardeşlerim. O babanızdır. Sizi çok seviyor. Sizi asla terk etmeyecek. Asla iblise sizi mahkum etmeyecek. Sizi kurtarmaya da, kayırmaya da, hem bu dünyada hem orada yetkisi ve gücü vardır. Amin. Esen kalın, Rab'de kalın. Amin. Haleluya.